Rahmetli sağ olacaktı ki, nereye gideceğini bilmeden gelişi güzel yürüdü. Kendini bir gürültünün ortasında buldu. Kalabalık bir dört yol ağzındaydı. Bağıran şoförler arabalarının klaksonlarını çalarak birbirlerine söverek gürültüyü daha da arttırıyorlardı. Bir geçiş düzensizliği yüzünden yol tıkanmıştı. Taksi durağının çatlak sesli değnekçisi arabaları düzene sokup yolu açmak için şoförlerden daha çok bağırıyor, hiç durmadan zıp zıp zıplıyor, ellerini kollarını havada oynatarak o yana bu yana atlayıp sıçrıyordu. Öyle ki dilini anlamayan bir yabancı değnekçinin kızgınlıktan çıldırıp böyle yaptığını anlamaz, onu keyfinden türkü söyleyerek sokak ortasında oynayan bir sarhoş sanabilirdi. Uğraşıp didindikçe arabaların büsbütün düğümlenip yolun daha çok tıkandığını gören boğuk sesli değnekçi, büyük bir umutsuzlukla geri geri gelip sırtını duvara dayadı. ''Ah ah!'' diye bağırdı, rahmetli sağ olacaktı ki. Yaya kaldırımına oturmuş bir yaşlı adam, ''Bu hergelelere rahmetli olsa ne yapardı?'' dedi. Değnekçi anlamlı başını sallayıp, ''Ne mi yapardı, ne mi yapar?'' dedi. ''Ulan rahmetli sağ olsaydı bunların canını okurdu be. Onun zamanında böyle kargaşalık olur muydu ha? Söylesene olur muydu?'' Kaldırıma oturmuş olan adamın yerine bir dükkan kepengine dayanmış birisi cevap verdi. Olmazdı, olmasına olmazdı ama rahmetlinin zamanında da bu kadar çok araba yoktu. Kaldırımda oturan yüreklendi. Rahmetlinin zamanında şimdiki araba sayısının 50'de biri bile yoktu. Değnekçi boğuk boğuk bağırmaya başladı. Yani siz şimdi ne demeye getiriyorsunuz? Şimdiki araba sayısının 10 katı, 100 katı olsaydı ne gerekirdi? Rahmetliye söker mi be, hepsini yola kor adam ederdi. Kaldırımda oturan tartışmayı uzatmaktan çekindiği için, elbette dedi, rahmetlinin zamanında sıkı mı birisi trafiği bozsun? Adam dört yol ağzındaki kalabalıktan sıyrılıp çıktı, bir gazete aldı. Ana yoldan karşıya geçip parka girdi. Parktaki sıralar doluydu. İki kişinin oturduğu bir sırada kendine yer buldu, oturdu. Göz ucuyla solunda oturan iki kişiye baktı. Biri pazar giysili bir köylüye, öbürü de bir yaşlı emekliye benziyordu. Gazetesini açtı, haberlerin başlıklarına bakarken köylü giyimli olan yaşlı adama ''Şunlara bak, şunlara'' diyerek önlerinden geçen kısacık etekli kadınları gösterdi. Yaşlı adam ''Rezalet'' dedi, ''neredeyse kışlarını açacaklar.'' Öbürü içini çektikten sonra ''Ah ah, rahmetli sağ olacaktı ki'' dedi, gösterecekti bunlara. ''Bakalım o zaman kışlarını açabilirler miydi?'' Önlerinden geçen bereli bir genç adam durdu, sırıtarak lafa karıştı. ''Ho ho, o zaman daha iyi açarlardı, bırak açmayı, sen hiç kapamazlardı ki.'' ''Neden? Rahmetli hoşlanırdı böyle şeylerden de.'' Yaşlı adam ''Ulan senin yaşın ne başın ne, sen nereden bileceksin rahmetlinin zamanını, kopuk!'' diye bağırdı. Bedeli savuşup gitti yaşlı adam ''İşte böyledir, herkese rahmetliyi yanlış anlatıyorlar.'' dedi. Köylü kılıklı ''Ben de rahmetlinin zamanına yetişemedim ama'' dedi, ''duyduklarıma göre o zamanlar iyiymiş. Kadınlar eteklerini şimdiki gibi kalçalarına kadar açamazlardı. Ben de dertliyim de bey amca.'' ''Nedir derdin?'' ''Almanya'ya işçi gitmiştim, oradayken karım için kötü yola düşmüş diye duydum. İşte o yüzden kalktım geldim. Şimdi karımla mahkemelik olduk, rahmetlinin zamanında olsaydı.'' ''Böyle şeyler katiyen olmazdı, rahmetli sağ olacaktı ki görecektin sen, bu hale hiç gelir miydik?'' Adam oturduğu sıradan kalktı, parktan çıktı, daha önce hiç geçmediği yollara saptı. Az ötede toplanmış kalabalığa yöneldi. ''Ne var, ne olmuş?'' diye sordu. ''Yapı çökmüş de, yeni mi?'' ''Yok, bir hafta 10 gün oluyormuş.'' Şişman bir adam, neyse ki can kaybı yokmuş dedi. Yanındaki kısa boylu, her şey bozuldu, her şey dedi. Çimentolar bozuk, demirler eksik, rüşvetle ruhsat verilir. Para yedirip plan onaylatırlar, elbette çöker. Biz arada bir çökenlere değil, neden öbürleri çöküp başımıza yıkılmıyor diye şaşalım. Şişman adam, hey gidi hey dedi, rahmetlinin zamanında yapı çöktüğü hiç duyulmuş mu? Kısa boylu, çökmezdi dedi, çökemezdi, ne haddini, hele bir çöksün. Bir yaşlıca kadın, rahmetlinin zamanında düzen vardı, düzen dedi, hem de öyle bir düzen. Ah ah, rahmetli sağ olacaktı ki. Adam yürüdü, yolu üstündeki bir çayhaneye girdi, içerisi kalabalıktı. Yanındaki masada oturanlar son milli futbol maçı üzerinde konuşuyorlardı. Tavla oynayanlardan biri pulu hızla çarparak, yuf ulan be dedi, Lüksemburg'a yenilir mi yahu diye bağırdı. Karşısındaki rahmetli sağ olacaktı ki dedi, biz de her şeyi rahmetlikten bekliyoruz be kardeşim, rahmetli buna ne yapsın yahu? Ben şimdi için söylemiyorum. Rahmetli bugün ne yapsın? Hiç. Ama rahmetlinin zamanında Lüksemburg'a yenileceklerdi ki. Rahmetlinin zamanında yenilmezdik ki. Ben de onu söylüyorum ya kardeşim. Rahmetlinin zamanı başkaydı, başka. İki masa ötede oturanlar da son aylardaki korkunç zamlardan konuşuyorlar. Pahalılıktan yakınıyorlar. Rahmetlinin zamanını geçmişin bir altın çağı olarak anıyorlardı. Bir yaşlı adam İsa öncesini anlatır gibi, rahmetlinin zamanında aylığım 59 liraydı dedi, bu parayla 6 kişilik aile geçindiriyordum. Bu zamanda 59 liraya ayakkabı penceletemezsin, rahmetli sağ olacaktı ki. Yanındaki sordu, ne yapardı dersiniz? Ne mi yapardı? Bir kere kız gibi saç uzatan delikanlının saçlarını kestirirdi. Ah! Adam çayhaneden çıktı. Biraz yürümüştü ki önünden geçtiği bir karakolun kapısından serseri kılıklı bir adam fırladı. Sözlerinden karakolda dayak yediği anlaşılıyordu. Hem ağlıyor hem bağırıyordu. Dövün bakalım, dövün. Buldunuz benim gibi kimsesiz birini, dövün. Ama rahmetli sağ olsaydı o zaman zor döverdiniz. Serseri kılıklı genç o denli çok bağırdı. İlendi ki karakolun kapısına çıkan komiser defol oradan diye bağırdı. Rahmetliymiş. Ulan sen rahmetlinin adını ağzına alacak adam mısın be? Rahmetli sağ olsaydı sen asıl o zaman gününü görürdün. Serseri içini çeke çeke. Zararı yok dedi. Rahmetli sağ olsaydı da ben de günümü görseydim. Ama o zaman sen de gününü görürdün. Böyle söyleyip kaçtı serseri. Yoksa koşan komiser arkasından yetişecekti. Adam yürüdü. Durakta dolmuşa bindi. Solundaki iki kadından biri öbürüne kocasının baskısından yakınıyor. Rahmetliyi özlemle anarak onun zamanında böyle şeylerin yapılamayacağını söylüyordu. Adam evine geldi. Az sonra kapı çalındı. Gelen üst katta oturan ev sahibiydi. Acaba kira istemeye mi gelmişti? Buyurun efendim. Oturdular. Nasılsınız? Eksik olmayın. Siz nasılsınız? Falan filan. Şey bu havalar. Tanış olmayan insanların laf bulup konuşmaları ne de zordur. Daha nasılsınız? Nasıl olalım? Rahmetli sağ olacaktı ki. Ah rahmetlinin zamanında böyle miydik? Rahmetlinin sağlığında. O zamanlar uzun uzun hiç sıkılıp usanmadan konuştular. Ev sahibi gittikten sonra adam düşündü. Rahmetli olalı şunca yıl olmuş. Rahmetli de olmasaydı şunca yıldan beri konuşacak söz bile bulamayacaklardı. Adam mırıldandı. Hey gidi hey, rahmetli sağ olacaktı ki şimdi. En güzel sermaye, özel sermaye. Sayın dinleyiciler, radyolarımız halkımızı ekonomi bilimi alanında aydınlatmak amacıyla En Güzel Sermaye, Özel Sermayedir adlı yeni bir kültür programı dizisinin yayınına başlamış bulunuyor. Bu bilimsel yayın programını Milli Bankalarımızın Yönetim Kurulu üyeliklerinde görevli bir profesörler kurulu hazırlamıştır. İlgiyle dinleyeceğinizi umduğumuz bu program dizisinin ilk günü sunuyoruz. Sayın dinleyiciler, bilindiği gibi 2 yıl önce yurdumuzda bir takım reformlar yapılması için karar alınmıştı. Ancak bu kararın alınmasından 2 yıl sonra reform tasarılarına başlanması yolunda çalışmalara girişilmesi için ortamın hazırlanmasının gerekli olup olmadığı üzerinde tartışmaların yürütülmesinin düşünülmesine başlanmıştır. Böyle bir dönemde iktisat bilimi açısından soruna ışık tutmak yararlı olacaktır. Bu konuşmamızda özel sermayenin memleketin kalkınmasındaki rolü üzerinde durmak istiyoruz. Batı medeniyetinin temsilcileri olan Avrupa ülkeleri ve Amerika, bugünkü seviyelerine ancak özel sermayenin desteğiyle ulaşabilmişlerdir. Amerika'da hayat seviyesinin neden gökdelenlerin seviyeleriyle doğru orantılı olduğunu anlamamız gerekir. Özel sermaye kendine en uygun ortam olarak serbest ticaret alanında gelişebilir. Tarihimizde ve geleneğimizde serbest ticaretin çok eski ve önemli bir yeri vardır. Doğu'nun büyük bilgini ve iktisatçıların en derini olan İbni Keramet Deruni, daha Adam Smith'ten 300 yıl önce Arapça olarak kaleme aldığı Mafiş Gırgır İlla Mangır adlı eserinde Ahzü İta Carcar ve El Kasibi Tüccar buyurmuştur. Tabii ne demek istediği açıkça anlaşılıyor. Adam Smith'in İbni Deruni'nin bu eserinden yararlanarak ve onun etkisinde kalarak her türlü ticaret serbesttir rezalet diye özetlenebilecek olan ekonomik sistemini kurduğu bilinmektedir. Adam Smith şöyle demiştir. Les fe passe, les sefer, tro jelo transfer. Yani Türkçesi bırak ziflensin, boşver zıkkımlansın demektir. 18. yüzyıl sonlarında 1723-1790 tarihlerinde yaşamış olan Adam Smith İskoçya'da doğmuştur. İskoçyalıların dünyanın en muhetli insanları olduğu bilinir. İşte bu nedenle İskoçyalı Adam Smith'in de bir iktisatçı olması gayet tabidir. Nasıl Bolu'dan ünlü aşçılar yetişirse İskoçya'dan da büyük iktisatçılar yetişir. İskoçya'da doğan Adam Smith yurdumuza Şişli ve Maçka'da doğan yüksek sosyetenin özel sermayelerini çok etkilemiştir. Yurdumuzu yönetenlerse her başları sıkıştıkça can kurtaran simidine sarılır gibi Adam Smith'e sarılmışlardır. Glasgow ve Oxford Üniversitesi'nde öğrenimini bitirdikten sonra Edinburgh Üniversitesi'nde hocalık eden Adam Smith, 40 yaşındayken hocalığı bırakıp bir asilzade çocuğun arkasına takılarak onunla birlikte Fransa ve İsviçre'de turneye çıkmıştır. Düklerle, kontlarla, lordlarla arayı düzen Adam Smith 1746'da yurduna dönünce liberalizmin temel kitabı olan Le Recherche sur la nature et la cause de la patacose adlı kitabını yazmıştır. Milletlerin Mangırı Bulmak ve Küpü Doldurma Yolları adlı bu kitabıyla klasik liberalizmin babası olan Adam Smith, bugünkü özel sermayenin de aile dostu, genç özel sermayecilerin de bey babası sayılır. Bırak yapsın, tutma geçsin, koy ver olsun demek olan liberalizmin esaslarını şöyle özetleyebiliriz. 1. İş bölümü. Yorganını ayağına göre değil, ayağını yorganına göre uzat. Çizmeden yukarıya çıkma. 2. Rekabet. İlerlemenin tek yolu rekabettir. Rekabetle karabeti birbirine karıştırma. 3. Her koyun kendi bacağından asılır. Her öküz kendi boynuzundan çekilir. Herkes kendi paçasını kurtarsın. 4. Kılıç kuşananın iş becerenindir. Becerebilene aşk olsun. 5. Gemisini kurtaran kaptan kör eline geçirdiğini sever. 6. Zengin arabasını dağdan aşırır, yoksul düz ovada yolu şaşırır. 7. Parayı veren düdüğü çalar, arkasına güvenen borazancı başı olur. 8. Hak değirmende bulunur, altta kalanın canı çıksın. Adam Smith ortaya koyduğu bu ilkelerle en güzel sermayenin özel sermaye olduğunu ispat etmiş bulunuyor. Biz bugün özel sermayenin yerlisini yabancısını ayırt etmemeliyiz. Çünkü yabancı sermayenin desteğine de ihtiyacımız vardır. Yabancı sermaye ile düzelebiliriz ve Batı medeniyeti yoluna düzülebiliriz. Özel sermaye düşmanları yabancı sermayeyi yalnızca barlardaki, pavyonlardaki yabancı uyruklu konsomatrisler, striptizciler, dansözler olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Ekonomi bilimindeki sermaye ile o biçim sermayeyi birbirine karıştırmamalıdır. Batı dillerinde sermayeye kapital denilir. Kapitalist elindeki sermayesini işleten, yani iş adamı demektir. Sermayeyi işletmenin en kazançlı yolu ise ticarettir. İşte bu nedenle tüccarlar bir ülkenin kalkınmasında üstlerine büyük görevler almışlardır. Bir şairimiz bu konuda şöyle demiştir. Tüccarları çalışmayan memleket, nehirleri kurutulmuş gibidir. Krediler kesilirse felaket, dağa çıkmak, adam soymak tabiidir. Bu değerli şairimizin de dediği gibi memleketin nehirleri kurumuş çorak bir toprağa, bir çöle dönmemesi için devlet kesesinin açılması, tüccarlarımıza kredi verilmesi gerekir. Yalnız burada şunu da belirtmemiz gerekir ki bankalara en az birkaç milyon liralık borç takarak piyasadaki itibarlarını henüz ispat etmemiş ve bankaların alacaklarını kurtarmak için daha çok kredi açmaya çırpındıkları insanlar dışında kalanların konumuzla bir ilişkisi yoktur. Ellerindeki küçücük sermaye ile çalışıp zorlukla geçinmeye uğraşanların kendilerini tüccardan sayıp övünmeleri hiç doğru olmaz. Dünyada yapılan istatistikler göstermiştir ki herhangi bir ülkede devlet tüccarlara bol kredi açmazsa o ülkede soygunculuk, dolandırıcılık, hırsızlık, yan kesicilik artmaktadır. Bir devlet bu gibi kötülüklerin önlenmesini istiyorsa tüccarlarına bol krediler açarak onların kanun dışı yola sürüklenmesine engel olmalıdır. Çünkü kredi ve sermaye bulmak yüzünden dağa çıkanlar, yol kesenler, bu gibi kötü yollara sapmak zorunda kalanlar bulunmaktadır. Bu gibi kimseler devletten bol bol krediler sağlayabilseler de o zaman hiç de dağa çıkıp yol kesmez, soygunculuk, eşkıyalık yapmak zorunda kalmaz, kanun dairesinde şehirde ticaret yaparlardı. Özel sermayenin havasında gelişebileceği liberalizm özgürlük demektir. Fiyat kontrolü, satış sınırlandırılması, servet bildirisi gibi tedbirler ise özgürlüğü sınırlayan etkenlerdir. Bunlar bir ülkenin ticaret hayatını öldürür, gümrük duvarları ise bir ülkeyi cezaevine çevirir. Ticarete karşı gümrük duvarları yerine çoktan eskimiş, modası geçmiş, yabancı düşüncelere karşı duvarlar çekilmelidir. İngiliz Adam Smith'in 250 yıl önceki liberalizm düşünceleri ise bizim ulusal bünyemize son derece uygundur. Reformlar yapılması için karar alınmasından 2 yıl sonra reform tasarılarına başlanması yolunda çalışmalara girişilmesi için ortamın hazırlanmasının gerekli olup olmadığı üzerine tartışmaların yürütülmesinin düşünülmesine başlandığı bu günlerde reformlara yardımcı olmak amacıyla düşüncelerimizi açıklamış bulunuyoruz. Neden bu hale düştük? Yaşadığım 60 yılın içinde iktidar baskısının en çok arttığı günlerdeydik. Her şeye egemen olan çıkarcılar gerçeklerin açıklanmasına katlanamıyorlardı. Doğruları söyleyip yazanları türlü yasadışı yollarla, baskılarla susturuyorlardı. Halk görülmemiş darlık, anlatılamaz sıkıntı içindeydi. Geçim çok zorlaşmıştı. Baskı günden güne artıyor, yaşamak da gittikçe zorlaşıyordu. Herkes birbirine neden bu hale düştük diye sormaktaydı. O tarihte bir gazetede fıkra yazarıydım. Her gün yorumlar yazıyordum. Ben de herkes gibi kendi kendime neden bu hale düştük diye soruyor, kendi soruma bir cevap bulamıyordum. Ama kafamın içinde hep bu soru vardı. Bir burgu gibi beynimi oyup duruyordu. Okurlarımdan gelen mektupları atmam, onları bir dosyaya korsaklarım. Bununla da yetinmem, dosyalardaki mektuplar artınca onları konularına göre ayırır, yeniden dosyalarım. Sıralayıp ayırdığım o okur mektuplarından bir bölümü bir türlü cevabını bulamadığım, neden bu hale düştüğümüz sorusuna cevap vermekteydi. Onun için o mektupları koyduğum dosyanın üstüne neden bu hale düştük diye yazmıştım. Aradan yıllar geçti, ben o dosyayı çoktan unutmuştum. Geçenlerde birkaç arkadaş toplanmış aramızda neden bu hale düştüğümüzü konuşuyorduk. Herkes bir başka neden gösteriyordu. Ama bu nedenler yeter inandırıcılıkla görülmediğinden her konuşan sözünü aynı soruyla bitiriyordu. Neden bu hale düştük? Birden o eski okur mektuplarını anımsadım. Ben de sanırım bu soruyu cevaplandırabilecek bir dosya var dedim. Dosyayı getirdim, dosyadaki mektuplardan gelişi güzel birkaçını okudum. Okuduğum mektupları hiçbir değişiklik yapmadan buraya aktarıyorum. Muhterem efendim, zat-ı halinizin pek kıymetli yazılarınızı 20 seneden beri devamlı surette zevk ve istifade ile okumaktayım. O tarihte ben 8 yıllık yazardım. Medeni cesaretinizin sonsuz hayranıyım. Tahammül edilmez çilesini doldurmakta olan milletimizin sizin cesur ve namuslu kaleminize bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı var. İşte bu sebepledir ki bendenizde son çare olarak size müracaatı uygun gördüm. Hükümet makamlarının ihmal ve ilgisizliği yüzünden başıma gelen çok feci bir hadiseyi halka duyurmanız için size anlatacağım. Yalnız zat-ı halinizden pek önemli bir ricada bulunacağım. Bendeniz 62 yaşında bir ihtiyarım. Zamanın kötülüğü, başımızdakilerin zulmü elbet sizce bilinmektedir. Arz edeceğim bu hadiseyi gazetenizde yazdığınız zaman yazıdan dolayı bir dava açılacağı kesindir. Bendeniz bu yaşlı halimde mahkemelerde sürünecek durumda değilim. Bunu elbet zat-ı halinizle takdir ederek mektubuma imzamı atmamış olmamı, cesaretsizliğime vermeyeceğinizi umarım. Adımı ve adresimi yazmıyorum çünkü bugünkü idarenin baskısı sonunda düştüğümüz bu hal, arkadaşlardan biri mektubu okumam burada keserek, çok ilginç dedi, herhalde adam çok önemli bir şey anlatacak. Ben mektubun arkasını okumasam da olur dedim çünkü sandığımızın tersine hiç de önemli değil. Adını, kimliğini saklı tutan bu okur yolda giderken bir arabanın kendisine çarptığını, o sırada çarpan arabanın numarasını alamadığı gibi rengini, modelini, markasını da hatırlayamadığını yazıyor. Ancak iki gün sonra polise şikayet edebilmişse de polisin hala arabanın şoförünü yakalayamadığından yakınıyordu. Bunun arkasından gelen mektup şöyleydi. Sayın yazar, her türlü haksızlığa isyan eden yazılarınızı her gün büyük bir ilgiyle okumaktayız. İki adet şiirimi mektubuma ekli olarak size sunuyorum. Bu şiirler başımızdakilerin herkesçe bilinen kötü tutumlarını yeren çok acı taşlamalardır. Bunları sizden başka bir yazara gönderemezdim. Şiirlerimi beğenerek gazetenizde yayınlayacağınıza büyük güvenim var. Yalnız şiirlerimin altında adımın yazılmasını sakıncalı gördüğümden adımın yazılmamasını rica ederim. Adımın yerine Tunç Yürek rumuzu konulsun. Çünkü şiirler gazetenize çıkınca mahkemeye verecekleri tabiidir. Benim yaşımda üniversiteli bir gencin istikbalinin mahvolmasını herhalde siz de istemezsiniz. Milletimizi bugünkü hale düşürenlerin. Biri 4, biri 2 sayfa tutan manzumenin birinin başlığı Ey Kahpe Felek'ti. Yazarının adını saklayacak kadar tehlikeli bulduğu bu manzumeyi belki merak edersiniz diye Ey Kahpe Felek'ten bir dörtlüğü yazıyorum. Üç oynadım, beş oynadım. Yenemedim ulan seni. Ceher attım, şeş oynadım. Felek gene yendim beni. Dosyamdaki o mektuplardan biri de şuydu. Memleketimizin cesur evladı. 83 yaşında bir emekliyim. İtiraf ederim ki hayatımda seninki kadar mert ve cesur bir başka kalem görmedim. Allah kalemine kuvvet versin. Ve şikayetimi de işte bunun için sana bildiriyorum. Bu şikayetimi gazetende yazarak ilgililerin dikkatini çekeceğine muhakkak diye bakıyorum. Çünkü yazacağım şey çok önemli bir memleket davasıdır. Yalnız bir ricam var, ben bir eski memur emeklisi olduğumdan gazetede çıkacak şikayetimin altına adımı ve adresimi yazmamanızı rica ederim. Neden derseniz yazım çıkınca gazete aleyhinde bir dava açılacağı muhakkaktır. Bunu benim cesaretsizliğime vermeyin sakın. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam. Ama bilirsiniz ki Allah'tan korkmayanlardan korkulur. Şikayet mektubumun gazetede yayınlanması yüzünden emekli aylığımın kesilmesini siz de istemezsiniz elbet. Bir cigara yakmak için dosyayı masaya bıraktım. Arkadaşlardan biri, neymiş adamın şikayeti dedi. O mektuba bakarak anlattım. Evinin yakınındaki duvara oradan gelip geçenlerin işemelerinden yakınıyor. Duvara katranla burası eşeklere mahsus heladır diye yazmış. Ama bu yazıya bile aldırış etmeden işeyenler çokmuş. Çünkü bunlar okur yazar olmadıklarından duvardaki yazıyı okuyamıyorlarmış. Mektubunu bilmem ki neden bu hallere düştük diye bitiren bu okurumun başka gazetelerdeki yazarlara da memleketimizin cesur evladı diye başlayan mektuplar gönderdiğini gazeteci arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Dosyadaki mektuplardan biri de şuydu. Sayın ağabeyim, size ağabey diye hitap etmekliğimin nedeni samimiyetim ve size olan saygımdır. Bundan dolayı mektubuma imza atmayışımı ve adresimi yazmayışımı mazur göreceğinizi biliyorum. Mektubumun kontrol edilip okunacağını bildiğim için kimliğimi yazmıyorum. Beni cesaretsiz sanmayın ama bugünlerde boştayım ve her yerde iş aramaktayım. Sizin gibi muhalif bir yazara mektup yazdığım anlarlarsa çok zor bir durumda kalacağım gibi hiçbir yerde de iş bulamam. Şimdi sizi rahatsız etmemin nedenine gelince sizin tanıdıklarınız çoktur. Acaba bana bir iş bulabilir misiniz? Ne iş olsa yaparım. Yeter ki elime geçecek olan para ayda 2000 liradan az olmasın. Ben bana bulacağınız işi sizden telefonla sorar öğrenirim. Arkadaşlara neden bu hale düştüğümüzü hala anlayamadınızsa bu dosyadan bir iki mektup daha okuyayım dedim. İşlerinden biri oku lütfen dedi. Okudum. Sayın Bay, kim bilir okurlarınızdan ne kadar çok mektup alıyorsunuzdur. Ben de sizin devamlı bir okurunuz olarak bu mektubumla değerli zamanınızı aldığım için özür dilerim. Müsaadenizle sizden bir dileğim var. Yazılarınız arasında nedense biz küçük memurların dertlerine yer vermiyorsunuz. Bizlerin artık rüşvetsiz geçinemez hale geldiğimizi bilmeyen kalmamıştır. Bu memleket meselesine de temas ederek bizim feryatlarımıza da gazetenizde yer vermenizi rica ederim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki memur olmam adımın ve adresimin açıklanmasına engeldir. Bunu cesaretsizliğime yormamanızı dilerim. Başka bir mektup okudum. Beyefendi, yazılarınızı ailece beğenerek okuruz. Sizden bir ricamız var. Bu ricamızı yerine getireceğinizi umarak şimdiden teşekkür ederiz. İmzalı bir resminizi gönderirseniz bizi çok sevindireceksiniz. Yalnız fotoğrafınızı imzalarken adımı adamamanızı ve fotoğrafın üstüne adımı yazmamanızı rica ederim. Gerçek adımın yerine herhangi bir ad yazabilirsiniz. Ne yazık ki çok kötü bir zamanda yaşıyoruz. Beni korkak bir insan sanmayınız. Çok medeni cesaret sahibi bir insanımdır. Fakat karşınızdaki medeni bir insan olmayınca sizin medeni cesaretiniz 10 para etmez değil mi efendim? Benim adıma yazdığınız imzalı resminiz evimde görülürse üniversitenin son sınıfında okuyan kızım için iyi olmaz. Arkadaşlardan biri, o elindeki dosyada adını adresini açıklayan hiç yok mu diye sordu. Karıştırdığım dosyayı böyle bir okur mektubu buldum. Sayın yazar, sizi rahatsız ettiğim için affınızı dilerim. Önce şunu söylemek isterim ki sizin gibi cesur ve hakikatleri dile getiren bir yazara mektup yazarken kimliğini açıklamaktan çekinen korkaklardan olmadığım için adımı ve adresimi yazıyorum. Mektubun burasına bir arkadaş bravo diye bağırdı. Ben mektubu okudum. Henüz yeni evli ve bir çocuk babası olan bir gencim. İşte bu nedenle beni anlayacağınızı umarak mektubumu okuduktan sonra yırtıp atmanızı, daha iyisi yakarak yok etmenizi rica ederim. Bunu artık sizin namusunuza bırakıyorum. Yazılarınızdan sizin ne kadar iyi yürekli bir insan olduğunuzu anlıyor, bana da bir yardımda bulunacağınıza güveniyorum. Ailece çektiğimiz geçim sıkıntısından kurtulmak için memurluktan ayrılıp serbest çalışmaya karar verdiğimse de sermayem yok. Acaba bana bir miktar? Bir mektup daha okuyorum, onu yazan da adını bildirmemiş. Zamanımızda kızlarda ahlak kalmadığından, bu yüzden evlenecek bir kız bulamadığından yakınıyor, bu mektubunun da adını saklı tutarak gazetede yayınlanmasını istiyordu. Muhterem efendim, geçen gün misafir bulunduğum bir arkadaşımın evinde tesadüfen gördüğüm bir gazetede gözüm sizin bir yazınıza ilişti. O sırada arkadaşımın helaya gitmesinden yararlanarak boş zamanımı değerlendirmek için yazınızı okudum. Yazınızda memleket dertlerini büyük bir cesaretle ortaya koyuşunuz dikkatimi çekti. İşte bunun içindir ki ben de size memleketimizin en büyük bir derdini yazmaya karar verdim. Ticaretle uğraştığım için yazım gazetenizde yayınlanırsa... Oradakilerden biri, adını adresini koymayın mı diyor dedi. Evet dedim. Peki neymiş yazdığı şey? Türkçedeki dil kargaşalığından yakınıyor, ne hallere düştük diyor. Dosyayı masanın üstüne fırlattım. Konuklarımdan biri, peki ama neden bu hallere düştük dedi. Sustum, öbürleri de sustu. Çünkü oradakilerin hepsi birbirimizin adlarını, adreslerini biliyorduk. Şimdi sizlere bu yazımı okuyanlara soruyorum. Lütfeder misiniz, neden bu hale düştük? Bu sorunun cevabını içinizden geçirin yeter. Yalnız dikkat edin, cevabı içinizden geçirirken bulunduğunuz yerde sizi yansıtacak bir ayna, bir durgun su birikintisi ya da parlak bir yüzey olmasın. Çünkü orada kendiniz yansırsanız adınızı, adresinizi, kimliğinizi yansıyan hayalinizden gizlemeniz gerekecektir.